Merhaba, ben Mesut Çevik. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağulu ile gerçekleştirdiğimiz Tüketici Haklı programında bu seferki konumuz sahte borç ilanları. Şu anda Türkiye'de bu konudan muzdarip olan, mağdur olan birçok insan var. Bir gün evinize bir gidiyorsunuz, kapıda bir kağıt var, şu kadar borcum var, şu kadar sürede öde deniyor. Ve biz eğer gerekli işlemleri zamanında gerçekleştirmezsek de bu borcu kabul etmiş sayılıyoruz.
Evet, çok önemli bir konu bu. Gerçekten de telefon, internet, elektrik, su, doğalgaz veya banka borcu, kredi kartı borcu gibi borçlardan ötürü milyonlarca insanımız icra tehdidiyle karşı karşıya. Ancak insanların ikinci bir sorunu da alacaklının vekilleri ya da kurduğu çağrı merkezinden arayan insanların, kişilerin ciddi anlamda taciz boyutuna varan rahatsızlıkları. Bu rahatsızlıklar mesaj gönderme şeklinde oluyor, arama şeklinde oluyor. Bu kadarla da kalsa gene iyi. Bunlar da aslında hukuki değil. Hukuken yanlış ama bazen yakınlarına, komşularına, hatta akrabalarına, kayınvalidesine. Kadın beni aradı, dedi ki benim kayınvalidemle aram açık. Aramızda ciddi sorunlar var. Ama kayınvalidemi arayıp benim borcum olduğunu söylemişler. Aslında böyle borcum da yok. Beni arıyorlar, söylüyorum, belirtiyorum. Beni aramayın, benim böyle borcum yok diye dinlemiyorlar.
Şimdi burada mantık almaz bir şey var. Benim hiç kimseye bir borcum yok, ellerinde bir belge de yok. Sadece kapıma bana borcum var diye bir kağıt gönderip haklı duruma geçebiliyorlar. Böyle bir kanun var mı? Kanunda böyle bir şey var mı yani?
Böyle bir kağıt göndermeden de yapabiliyorlar. Benim burada tüketicilere Donanım Haber kanalıyla tavsiyem, E-Devlet üzerinden mutlaka sıklıkla durumlarına baksınlar. Haklarında yapılmış bir icra takibi varsa ve bu takip aslında hukuka uygun ve haklı değilse, öğrenir öğrenmez en yakın icra dairesine başvurup o dosya numarasını belirterek nerede takip açılmışsa o icra dairesine gönderilmek üzere bir itiraz dilekçesi verip bir nüshasını da kaşeletip imzalatıp alsınlar. Çünkü günümüzde ilamsız takip diye bir yöntem var. Bunu dolandırıcılar da kullanıyor. Ne yapıyor dolandırıcılar? Dolandırıcılar isminizi öğreniyor sizin. Sizin adınıza gidip bir dosya açtırıyor. Herhangi bir senet, çek olması şart değil. Adı üstünde ilamsız takip. Ne mahkeme kararı var, ne hakem heyeti kararı var. Ve size bir tebligat yapıyor icra dairesi. Bu dosyayı açtırmak çok ucuz olduğu için dolandırıcılar da bunu çok kullanıyorlar.
Kaç liraya kadar yapabiliyorlar bu borç iddiasını?
Sınırsız.
Sınırsız. Yani ben bugün size 100 bin lira borcum var hemen öde diye bir ilamsız takip açtırıyor.
Dosyası açtırabiliyorsunuz. Bununla ilgili evime gelen veyahut ben evde yoksam muhtara bırakılan tebligat tarihinden itibaren 7 gün zarfında icra dairesine uğrayıp itirazımı bildirmediysem o borç kesinleşiyor. Evime, arsama, arabama, bankadaki parama, hatta maaşımın 1/4'üne haciz gelebiliyor.
Şimdi abi burada çok mantık dışı, yani insanları mağdur edecek bir yapı mevcut ve suistimal edildiği de bir gerçek. Niye bu önlenmiyor? Yani bu kanun koyucuların falan bilgisi var mı bu konuda? Biz hakkımızı arayalım ama her günde insanlar E-Devlet'e girip bakma şansı da bulamayabilirler. Bazen yurt dışına çıkıyoruz, bir ay Türkiye'ye uğramıyoruz. Yani ne yapabiliriz? Başka bir çaresi yok herhalde. Sürekli bakıp itiraz edeceğiz varsa.
Öyle gözüküyor ama bunu önleyecek yöntem kanuna bir değişiklik konulmalı. O değişik maddeyle de haksız yere icra takibi açanlara ciddi anlamda sorumluluk yüklenmeli.
Sonuçta bunu kimin açtığı belli, ulaşılabilir bir insan
tabii
oluyor.
Tabii ki. Diyelim ki siz 7 gün zarfında itiraz etmediniz ve borcun yokluğuna dair mahkeme açtınız. Aylarca, yıllarca uğraştınız. Çünkü bunun mahkemesi var, istinafı var. Bu arada mallarınız da elinizden alabilir. Satıp ortadan da kaybolabilir. Kazandınız. Kesinleşti. Onandı. Şimdi dönüp muhatabınıza sen beni bu kadar üzdün, yordun, zararıma neden oldun diye tazminat davası açacaksınız. Fakat ülkemizdeki manevi tazminatla ilgili kanun maddesi diyor ki manevi tazminat miktarı kişinin servetinde artışa yol açmamalıdır.
Ya bu da çok garip bir duruma yol açıyor. Zengin yani daha yüksek tazminat tabii, alabilirken tabii, dar gelirli daha az tazminat alabiliyor. Yani insanların gelir seviyesi arasında bile tazminat farkı oluşturuyor. Haksızlık
evet
var.
Yani çok ünlü bir holdingin veliahtına gelip bir araba çarpsa da biri onu dolandırmaya kalksa bir tazminat davası açıldığında o 1 milyon dolar tazminat alabilir. Çünkü servetinde bir artışa yol açmayacaktır. Ama asgari ücret ya da işsiz birinin başına aynı şey geldiğinde o uğraşır 1000 lira alabilir. Ben bir bankayı kredi kartı aidatı ile ilgili beni çok uğraştırdığı için sonunda kazandım. Mahkeme, hakem heyeti tazminat davası açtım. Çünkü kartımı kapatmıştı. Mahkemeden açma kararı aldım. Ona da uymadı. Ve 20 bin lira tazminat talep etmiştim. Bana 1000 lira hükmetti. 1000 lira hükmettiği için ben kısmen davayı kaybetmiş oldum.
Evet, doğru.
19 bin liralık kısmını kaybettim. Dolayısıyla karşı tarafın avukatı, bankanın avukatı beni icraya verdi. 1000 küsür lira da tahsilat yaptı benden.
Bu nasıl bir şey oluyor? Bu da çok garip.
İşte onun için burada Donanım Haber'de insanları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Dikkatli olsun insanlarımız. Yasalarımızda bazı boşluklar var. Açık gözler, fırsatçılar bunu değerlendiriyorlar. Bizim esas konumuz ise milyonları taciz eden bu telefonlar, mesajlar nereden geliyor? Genellikle bankalar, cep telefon şirketleri veya sabit telefon şirketleri, elektrik dağıtım şirketleri tahsil edemedikleri alacaklarını varlık yönetim şirketlerine devrediyorlar. Varlık yönetim şirketleri ihaleyle bu alacakları belki onda bir değerine devralıyorlar. Bu devraldıkları alacaklarla ilgili tüm haklar kendilerine geçtiğinden ötürü kurdukları çağrı merkezindeki personel ki önceden eğitilmiş bunların tüm bilgilerine ulaşıyor. Ulaşabiliyorlar çünkü kendileri BDDK tarafından yetkilendirilmiş oldukları için bir takım bilgilere girebiliyorlar. Komşusuna, akrabasına, her tarafa telefon ediyorlar, mesajlar gönderiyorlar,
yani
taciz ediyorlar.
Bir ihlal daha var. Kişisel verilerin gizliliği kanunu da ihlal edip benim yakınlarımın da bilgilerine ulaşıyorlar bir şekilde.
Kesinlikle doğru. Bu tür durumla karşılaşan tüketiciler, şimdi biraz önce neyi anlattık? Dedik ki, böyle bir takip var mı yok mu aman dikkat evet. edin. Fark ettiğiniz anda 7 günlük süreyi geçirmeden elinize geçmemişse de ben haricen öğrendim diyerek en yakın icra dairesine başvurup hangi icra dosya numarasıysa onu belirtmek suretiyle itirazınızı yapın. İtirazı yaptıktan sonra tazminat açma hakkınız var dedik. Ama bu arada Cumhuriyet Savcılığına da başvurup suç duyurusunda bulunun. Nedir? Yakınlarınıza telefon, mesaj gönderiliyor veyahut başka türlü elektronik posta vesaire taciz ediliyorsa bu noktada tüketici olarak siz huzur ve sükunun bozulmasından ötürü davacı olabileceğiniz, şikayetçi olabileceğiniz gibi o rahatsız edilen yakınlarınızı da söyleyin. Onlar da gelip şikayetçi olsunlar. Kişisel verilerin
gizliliği kanununa da tabii, aykırı bir hareket.
Korunması hakkındaki kanuna aykırılık var. Ayrıca huzur ve sükunu bozmak var. Alacaklının hakkı nedir? Alacaklının hakları da kanunda belirtilmiş. İcra iflas kanununa göre icra takibi başlatabilir. Elinde ne varsa faturası, senedi, çeki, alacağını kanıtlayan belgeleri sunup onu takip edebilir. İlamsız takip yapabilir hiçbir belgesi olmadığı halde. Buna rağmen vatandaşı rahatsız ediyorsa ve bu taciz boyutunu bir defa araması anlarım. O taciz demem. Hatırlatma yaptı. Aradı dedi ki Aydın abi sizin borcunuz var. Şu kadar lira gözüküyor. Bunu öderseniz iyi olur. Yoksa biz yasal yollara başvuracağız. Ama ısrarla hele ki kendisinin dışındaki yakınlarına da ulaşarak o borçtan bahsediliyorsa burada taciz söz konusudur. Hem kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun hem taciz hem de hakaret söz konusu
evet,
oluyor.
Doğru.
Her üç suçtan da ayrı ayrı cezalandırılması istenebilir. Tekrar ediyorum, yakınlarına geliyorsa o yakınlarını da alıp onlara da soruşturma açılması için teşvik etsinler, adliyeye götürsünler, savcılığa başvurmalarını sağlasınlar.
Şimdi son olarak bir daha özetlemek gerekirse, ilamsız takipte evime geldim, böyle bir borcum olduğunu öğrendim.
Hayır, hiçbir şey öğrenmediniz. İlamsız takipte evinize bir kağıt gönderir icra müdürlüğü. Eviniz değişmişse geri döner o kağıt. İcra müdürlüğü MERNİS üzerinden yani nüfus sistemi üzerinden sizin kayıtlı olduğunuz adres neresi gözüküyor? Köyünüz. Köyünüze gönderir. Köyde bulamazsa muhtara bırakır. O artık muhtara bırakıldığı günden itibaren 7 gün sonra itiraz edilmediyse kesinleşir.
Başlıyor yani süreç.
Başladı. Yani evinize kağıt gelse hiç değilse haberiniz olur. Orada bir de açıp okumuyor insanlar. Okursanız yazar 7 gün zarfında itiraz edebilirsiniz diye. Eve gelmeden de yapılabiliyor. Muhtara bırakılıyor. Muhtarın bildirme zorunluluğu olmadığı için de milyonlarca insan böyle haksız takiple karşı karşıya kalıyor. Şimdi bazı
İtiraz nereye ediyorduk peki? İcra dairesine mi gidiyorduk en yakındaki?
Tabii ki. Diyelim ki benim böyle bir icra takibinden haberim oldu. Bu icra takibinde bana yapan İstanbul 28. İcra Dairesi bilmem kaç numaralı 2019'a bilmem kaç. Ben o numarayı belirtmek suretiyle Çorum'da yaşıyorsam Çorum'daki adliyeye gidip oradaki icra dairesine başvurabilirim. Oraya başvurduğum tarih önemli. Onlar gerek elektronik ortamda gerek normal posta ile evrakı ilgili daireye ulaştırırlar ve takip durur.
Yani icra takibi Kars'taki bir icra müdürlüğünden bile başlatılsa benim adıma, ben İstanbul'daki bir icra dairesine gidip itirazda bulunabiliyorum. Tabii İlla ki. Kars'a gitmeme
tabii
gerek
ki.
Yok.
Tabii ki.
Önemli konulardan biri bu da.
Elektronik ortamdayız biliyorsunuz. Zaten icra daireleri aldıkları belgeleri tarayıp sisteme yüklediklerinde öbür tarafa da gitmiş oluyor.
Çok dikkatli olun. E-Devlet'e girin, belki de her pazartesi ya da salı bir günü belirleyeceksiniz böyle. Kontrol edeceksiniz artık. Yapacak bir şey yok. Bu kanun yürürlükte olduğu sürece her an hepimiz borçlu çıkartılabiliriz ve evimize haciz gelebilir. Çok önemli bir konuydu.
Evet.
En azından insanları nasıl mağdur olmayacaklarını, nasıl takip edeceklerini buradan göstermiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.